Bugün konumuz korku. Ve biz korkudan konuşacağız. İlk olarak bir test yapalım. Kim nelerden korkuyor? Örümceklerden korkan var mı? Evet, bazı kızlar, erkekler bile. Güzel. Yüksek yerlerden. Evet. küçük odalardan. Yo? diş hekimlerden. Evet, çok fazla. İşkenceden. Evet, aslında ben işkenceden değil, işkembeden biraz korkuyorum. Fenerbahçe'nin kaybetmesinden, ben ondan korkuyorum. karanlıktan, karanlıkta tek başında kalmaktan. Evet, işte korkular çok yaygın değil mi? Ve şunu sormak istiyorum, korku her zaman kötü bir şey mi? Bence hayır. Mesela yılan korkusu. Bende yılan korkusu var. Bence o çok mantıklı geliyor. Olmasaydı bir yılan görünce, ne tatlı bir şey, gidip bir okşayayım. Ondan sonra beni ısırır. İşte ölüyorum. O zaman o mantıklı bir korku bence ve bizi koruyan bir korku. Ya da belki araba kullanırken hiç korkun olmasaydı manyak gibi kullanırdın. Belki İstanbul'da bu tarz korku pek fazla yok. Ama işte yani korkularımız zaman zaman bizi koruyabilir. Ama çoğu zaman korkularımız çok kötü. Gerçekten hayatımızın potansiyeline varmaktan engelliyorlar. Bizi hapsediyorlar sanki. Değil mi? Değil mi? Korkular tarafından hapsedilmiş, kısıtlanmış hissedenler var mı bugün burada? Eminim var. O zaman şimdi başlamak için bir masal size anlatmak istiyorum. Bunun için bir adam lazım, bir de genç bir kız lazım. Kim önüne gelmek istiyor? Bir adam. Evet, Şeref abi. Bir de, güzel. Evet, alkışlayalım onları. Güzel. Bu hikaye herhalde biliyorsunuzdur. Aslında İstanbul Kız Kalesi ile ilgili bu hikaye bilen var mı? Evet, biraz. Tamam, o zaman bir varmış, bir yokmuş. Çok başarılı, saygıdeğer, saygın, zengin, iyi yürekli bir kral vardı. Özür dilerim, biraz küçük. Ve günün birinde kraliçesi yeni bir kız bebeği dünyaya getirdi. Maşallah. Kral çok ama çok mutluymuş. Ve kraliyetindeki yaşayan tüm insanlar bir şölene davet etmiş. Tamam, davet onları. Siz davetlisiniz. Ve herkes çok eğlenmiş. Sen prenses olduğun için bunu, pembe bile, harika, güzel. Ama kötü bir cadı gelip bu kehanet söylemiş krala. Kızın 18 yaşına basmadan önce ölecek demiş. Çok kötü değil mi? Çok korkutucu. Kral çok ama çok korkmuş. Ve ondan dolayı kız kulesine inşaat ettirmiş. Ve kızını oraya göndermiş. Ve biz burada kız kulesi kuracağız. Sen buradasın. İşte özgürsün ama sanki hapsedilmiş gibisin. Yani orada durabilirsin. Yani yok, ayakta durabilirsin sandalyenin üstünde. Tehlikeli mi? bence sağlam. İşte kızcağız 18 yaş doğum günü için kral bir sepet üzüm göndermiş kızına. İşte sepette bir yılan varmış ve kızı bir üzüm koparken onu ısırmış. ve onu ölmüş. İşte kız ölmüş. Ya da başka bir sonuçta, o yüzden geri sarılın biraz. Geri sarılın. Kuledesin, evet. Kral ona bir bilek ya da bir kolye hediye etmiş. Ve prensescağız onu taktığında yılana dönüşmüş ve yine de ölmüş. Tamam, çok teşekkürler. Lütfen burada kal. Tamam, şimdi bir düşünelim. Ölüm korkusu kötü mü? Yok, hayır, hayır. Yok, kötü bir şey değil. Hem Allah hakkında bizi düşündürüyor, hem de aptal şeyler yapmamızı engelliyor, değil mi? Çocuklarımız koruma isteği kötü bir şey mi? Yok, hayır, hayır. O doğal bir şey, değil mi? Ve iyi. Ama bu hikayede birkaç sözden dolayı kral hem kendinin hem de ailesinin hem de kızının hayatları mahvetti. Değil mi? Anlayabiliriz. Bizim çocuklarımız için her zaman en iyisini istiyoruz. Ama bu aşırı korkudan bir aşırı koruyuculukten geldi. Koruyuculuk geldi. Yani kral her şey kendi kontrol altına almaya çalıştı. Zaten kraldı. O zaman istediğini yapabilir. Yani onun kontrolün dışında bir şey olamaz diye düşünmüş. Ama bu sözleri duymadığını farz edelim şimdi. Belki de kız 18 yaşında ölecekti. Ama en azından o kısa 18 yaş boyunca, 18 yıl boyunca mutlu olurdu. Tek başında bir kulede kalmak sizce mutlu bir şey mi? Konforlu, PlayStation'lı, büyük ekran, televizyonlu bir kule bile olsa bence işte çok yalnızlık çekiyor. Bir de doğum günleri hayal edebilir misiniz? Tebrikler kızım, 13 yaşına bastın. 13 yaşına bastın. Yani siz kendi kendinize düşünüyorsunuz, demek ki 5 yıl içinde öleceğim. Yoksa 18 yaşındasın kız, iyi ki doğdun. Yani bir yıl sonra ölmüş olacağım. Ne kadar psikolojik bozukluğu yaratır, değil mi? Kısacası, kral korkudan dolayı özgürlüğünü ve mutluluğunu kaybetti. Ve kızının ve ailesinin de kaybettirdi. Sadece birkaç sözden dolayı. Tabii ki ağır ve belki sihirli sözler olabildi. Ama yine de sadece söz. Ve daha sonra bu tarz şeylere bakacağız. Ama şimdi biz kralın hayat koçu veya psikologu olduğumuzu hayal edelim. Ben hayat koçu olacağım. Olimpiyattan gelen bir şapkam var. Neler söylerdik krala? Neler söylerdik? Bence böyle bir şekilde onu teselli etmeye çalışırdım. Ya her işte bir hayır var. Kendine inan, sen güçlüsün, sen kralsın, sen istediğini yapabilirsin. Hiçbir şey seni olamaz, senin için olamaz. Bu sözler gerçek değiller. Değil mi? Ve böyle söyleyen bayağı çok kitaplar, web siteler, uzmanlar var. Gördünüz mü? Peki okudunuz mu bu tarz şeyler? Belki bu tarz sözlerinin faydası olabilir ama fazla güven veremiyorlar. Neden? Çünkü o uzmanlar, o hayat koçu bu kehanet gerçek olup olmadığını bildi mi? Yok, bilemedi. O geleceği bilebildi mi? Yok, hayır. Teselli edici sözler ve onların yerine var ama gerçekten onlar boş laflar. Kim geleceği bilebilir ki? Sadece Allah. Değil mi? Tamam, çok teşekkürler. Oturabilirsiniz. Alkışlayalım onları. Çok teşekkürler. Ve aslında bu benim hikayem. Çocukken çok kötü ölüm korkum vardı. Ve defalarca uyurken bir kabus görüp babama ağlaya ağlaya koşa koşa giderdim. O neler söyleyebildi ki? Ölmeyeceksin. Yok, bu bir yalan. Ama aslında İsa'nın sözleri bana söylerdi ve ekranda koyacağız. Yüreğiniz sıkılmasın, Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Babamın evinde kalacak çok yerler var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Ve ondan sonra ne olduğunu biliyor musunuz? Her zaman çok rahatlattım. Çok çok daha rahat hissettim kendimde. O zaman Tanrı kaygılarımız, endişelerimiz hakkında neler söylüyor? Ne diyor onlar hakkında? Aslında Kutsal Kitap'ta 365 kez korkma diyor. Neden? Çünkü Allah yılın her günü korkmaya eğilimli olduğumuzu biliyor. Ama neden korkmamızı istiyor? Neden? Bu sözler sadece iyi niyetli sözler değiller. Sadece boş laflar değiller. Onlar Allah'ın sözleridir. Kutsal Kitap'ta Allah bize çok vaatler veriyor ve biz bugün onlara bakacağız ve kendi hayatlarımıza uygulayacağız. Tamam mı? Tam potansiyelinize varmak ister misiniz bugün? Evet. Ve Hakan Ali abi okuduğu gibi İsa şöyle dedi: İnsanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Biz bugün tam %100 bu bol bol kısıtsız hayatta mıyız? Yoksa korkularımız bizi engelliyorlar mı? Başarının sırrını öğrenmek ister misiniz bugün? Bu korku hapsinden çıkarmak ister misiniz? O zaman şimdi birkaç yaygın olan korkuya bakacağız beraber. Ve birincisi ve en büyük, yani en çok korkular kapsayan korkumuz bilinmezlik korkusu. Hani gelecekten korkuyoruz. Yani cadının sözleri gerçek olup olmadığını bilmiyorlardı. Kız ne zaman ve neden öleceğini bilmiyorlardı. Ama onu korumak istedi. Bilinmezlik korkusu, şöyle bir list hazırladım. Belki kendi kendine şöyle düşünüyorsun: ya ölürsem, ya da aileme bir şey olursa, başıma kötü bir şey gelirse, beş parasız kalırsam, yemeğim nereden gelecek, maaşım almazsam, İstanbul'da bir deprem varsa neler olacak? Bir de karanlık korkusu, gelecek korkusu falan. İşte bunlar bu korkudan kaynaklıyor. Ya da belki şöyle düşünüyorsunuz kendi kendine: ya İsa'yı kabul edersem ve Hristiyan olursam, ailemin ve arkadaşlarımın tepkisi nasıl? Neler olacak? Beni reddedecekler mi? Yalnızlık çekecek miyim? Ya da belki kilisede bir şey yapmak istiyorsun, bir sesli dua okumak istiyorsun, bir konuşma vermek istiyorsun. Ama her zaman ağzını açmak üzereyken her zaman midende kelebekler uçuyorlar, değil mi? Ve korkudan dolayı engelliyorsun. Sizin hakkınızda bilmiyorum ama her zaman gelecekle ilgili korkularım var. Ve onları aslında besleniyorum. Bu çok aptal olduğunu biliyorum ama bir durum aklıma gelirse ondan sonra istemeyerek o hikaye kurguluyorum, devam ediyorum. Değil mi? Sadece bunu ben mi yapıyorum? Ve bunların hepsini bilinmezlik korkusunun ifadelerin değil mi? Neler olacak diye merak ediyoruz. Ama biz insanız. Neler olacağını bilmiyoruz ve bilemiyoruz. Şeytan, cinler, falcılar, tarot kartlar falan geleceği bilemiyorlar ve bilmiyorlar. Sadece Allah bilir ve geleceği O yaratır. O zaman Allah nasıl bir Tanrı bilmemiz gerekiyor? Eğer kötü bir tanrıysa, o zaman gerçekten gelecekten korkmamız gerekiyor, değil mi? Ama eğer İsa'nın söylediği gibi, İncil'in söylediği gibi Allah iyi bir tanrıysa, o zaman gerçekten geleceğimiz parlak. O zaman birkaç ayete bakacağız beraber. Matta 6'dan geliyorlar. ekranda olacak. İsa şunu söyledi, İsa Mesih. Gökte uçan kuşlara bakın. Ne yeker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyuruyor. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar, ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söylüyorum. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa asılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi ey kıt imanlılar? Öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel babanız bütün bunları gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derti kendine yeter. Çok teselli edici sözler değil mi? Ve onlar gerçektir. O zaman İsa Mesih'e göre Tanrı iyi bir yaratıcı ve iyi bir baba. Bütün gereksinmemizi biliyor. Ve onu izlersek onları sağlayacak. Ve aslında aynı konuşmada şöyle dedi Matti 7. Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık isterse yılan verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyebiliyorsanız, göklerdeki babanızın kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi? Tanrı iyi bir baba arkadaşlar. Geleceği biliyor ve onu yaratıyor. Gelecekle ilgili şöyle diyor. Tanrı'nın kendisini sevenlerle amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliyoruz. Her durumda iyilik için etkin olduğunu biliyoruz. O zaman İsa Mesih'i izlersek, onunla beraber yürürsek neler olacak? Gelecekte bütün karşılaşacağımız durumlar bizim iyiliğimiz için olacak. Ne kadar büyük ve inanılmaz bir vaat değil mi? Güzel ve gerçektir. İncil'in söylediği gibi bu şeylerde galiplerden üstünüz. Galiplerden üstünüz. Ondan dolayı başka bir yerde şöyle yazıldı. Çünkü Tanrı şöyle dedi. Seni asla terkmeyeceğim. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Böylece cesaretle diyoruz ki Rab benim yardımcımdır. Korkmam. İnsan bana ne yapabilir? Değil mi? İnanılmaz. O zaman arkadaşlar korkmayalım. Çünkü Allah iyi bir baba. Geleceği onu izleyenlerin iyiliği için tasarlıyor. Ve bize iyi armağanlar veriyor. Gelecekteki her şeyde galiplerden üstünüz. Tamam, başka çok büyük bir korku. Bence yakalanma korkusu. Yakalanma korkusu. Yani geçmişteki utanç verici şeylerimizin keşfedilmesinden korkuyoruz. Tamam mı? Geçmişteki utanç verici şeylerimizden keşfedilmesinden korkuyoruz. Mesela gençken taciz edildiğimi veya şöyle böyle bir yalan söylediğimi keşfederlerse ya da başıma gelen böyle kötü bir şey ortaya çıkarsa asla benimle konuşmazlar. Bütün itibarım gider. Alkolik olduğumu hiç keşfedilmesin. Yoksa herkes güçsüz ve zayıf birisi olduğumu düşünür. Belki de başarılıksız korkusu buradan kaynaklıyor. Mesela ben bir iş yerine başvuruyorum. Tabii ki özgeçmişimi biraz abartıyorum. İngilizce, Rusça, Fransızca akıcı konuşabilirim diye yazıyorum. Ondan sonra işe giriyorum. Ama bir gün bir Rus müşteri ofise geliyor. Aa Mark, sen Rusça konuşabilirsin değil mi? kaçabilir miyim şimdi? İşte terazide tartıldın ve eksik bulundun. Korkutucu söz değil mi? Tamam, belki bu örnekte özgeçmişimi abartmadıysam böyle bir şey olmazdı. Ama hepimizin geçmişimizi var ve çoğu pek iyi değil. Değil mi? Ama bize inanılmaz müjde var. Paulus şöyle yazdı Romalılar 10'da. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Hamdolsun. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur. Kutsal yazı ona iman eden utandırılmayacak diyor. Ona iman eden utandırılmayacak. Ve bu söz aslında İsa Mesih'in gelmeden önce 800 yıl önce verildi bir peygamber tarafından. İsa Mesih sadece bizi kurtarmak, bizi aklamak ve bütün günahlarımızı ortadan kaldırmak üzere gelmedi, ölmedi. Aynı zamanda onların utancı sildi. Tamamen sildi utançlarımızı. Artık geçmişim hakkında birisi bir şey keşfederse inkar olmayacağım. Ama evet, gerçekten böyleydim ama İsa Mesih onun için öldü. Beni yıkadı ve beni tertemiz kıldı. Pişman oluyorum geçmişimden ama utancım yok. Çünkü İsa Mesih bunu kaldırdı benim için. Ve Yohanna şöyle yazdı sevgi hakkında. Yargı gününde cesaretimiz olsun diye sevgi böylelikle içimizde yetkin kılınmıştır. Çünkü Mesih nasılsa biz de bu dünyada öyleyiz. Sevgide korku yoktur. Tekrarlayalım. Sevgide korku yoktur. Tersine yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku işkencedir. Gerçekten böyle değil mi? Korku işkencedir. Korkan kişi sevgide yetkin kılınmamıştır. Biz ise seviyoruz. Çünkü önce o bizi sevdi. Bize en büyük sevgi gösteren kimdi? İsa Mesih. İsa Mesih kendi hayatını bizim için feda etti. Çarmıhta. O yüzden Mesih'in sevgisine kavuştuysak hiç korkak olmayalım arkadaşlar. Sevgisiyle doluysak korkunun yeri kalmayacak. Arkadaşlar, suçluluktan, utançtan özgür olan bir hayat şimdi sürdürebiliriz. İsa sayesinde. Hamdolsun değil mi? Hamdolsun. Yakalanma korkusunda geliplerden üstünüz. Tamam, başka bir korku. Doğaüstü varlıklardan korkusu. Mesela çoğumuz belki korkudan dolayı sadece üç harflalar söyleyebiliriz. Şeytandan, cinlerden, büyüden, nazardan, beddualardan, papaz büyüsünden, cehennemden korkabiliriz değil mi? Belki onun için herhalde çok daha fazla den korkabiliriz. Ama belki muska, nazar boncuğu falan takıyoruz. Ama gerçekten onların gücü Tanrı'dan gelmiyor arkadaşlar. Ve eninde sonunda kötü bir durum daha da bozuyorlar. Aynı zamanda din bizi korkutmaya çalışabilir. Dinler en çok kurallarla ilgileniyor. Mesela oruç tutarsan sevap sayılır. Zina edersen senin için çok kötü olur. Bundan dolayı sürekli Hristiyanlık bir din olmadığını söylüyoruz. Çünkü yasa ve kuralların yerine Tanrı'yla sevgi dolu bir ilişkimiz var. Ondan dolayı iyi şeyler yapmaya gayretliyiz. Sevgiden dolayı cehennem korkusundan değil. Demin okuduğum gibi sevgide korku yok. Hristiyanlıkta bu tarz korkular yok. Bazılar bu doğaüstü güçler olmadığını ve ondan dolayı korkmamız gerekmediğini söylüyorlar. Ama biz söylemiyoruz bunu. Biz onların gerçek olduğuna inanıyoruz ve güçlü olduğuna inanıyoruz. Ama her zaman şunu hatırlamalıyız. Onlar yaratık. Bu bütün evrende yaratan tek birisi var. O da Allah. Şeytan bir yaratıcı değil. O da bir yaratık sadece. Şeytan ile Tanrı'nın gücüyle bir kıyaslama yaparsak gerçekten hiçbir yarış yok. Şeytanın gücü Tanrı'nın %0.1'sine bile gelemez. Şeytan, cinler falan bizden daha güçlü ama İsa Mesih'i kabul ettiğimiz zaman Tanrı'nın kutsal ruhu bize gelip yüreklerimizde kalıcı bir ev kuruyor. Ondan sonra hissetmesek bile her zaman o bizimledir ve onun gücü de bizimledir. Tanrı'nın bütün gücü bizimle. Tek başımızda cinlere karşı gerçekten hiçbir şansımız yok. Ama Tanrı'yla bize karşı şeytanın hiç şansı yok. Gerçekten değil mi? Tanrı'yla bize karşı şeytanın hiçbir şansı yok. Paulus bu ruhsal zırhından bahsediyordu Efeslilerde. Şöyle yazdı. Son olarak Rab'de onun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yeriniz durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Böylece beliniz gerçekle kuşatmış, göğsünüzle doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığı giymiş olan yerinizde durun. Bunların hepsine ek olarak şeytana bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanı al. Kurtuluş miğferini ve ruhun kılıcını, yani Tanrı sözünü alın. Her türlü dua ve yalvarışla her zaman ruhun yönetiminde dua edin. Tanrı en güçlü ruhsal zırhla bizi donattı ve bizi kuşattı. O zaman arkadaşlar şeytandan, cinlerden ve dualardan korkmayalım. Çünkü bütün görünmeyen dünyada biz şimdi galiplerden üstünüz. Ve son olarak Allah korkusundan bahsedeceğim. Biz belki onda Allah korkusu yok deyince hiç ahlak veya saygılı birisi değil demek istiyoruz değil mi? Ama kutsal kitaba göre Allah korkusu ondan çok daha ziyade. Bu evrende, bu dünyada tek korkmamız gereken olan kim? Allah. Neden? Çünkü onda bütün güç var, gerçekten var. Ve gerçekten Allah'tan korkarsak ondan başka hiçbir şeyden korkmayacağız. Kutsal kitaptan gelen gerçek bir hikaye size anlatmak istiyorum şimdi. O yüzden üç kişi lazım. Tamam Şeref sen, sen de gelebilirsin. İki kişi daha. Hadi ya, ne yapıyorsunuz? Tamam sen de, Joe de gel. Tamam. Tamam, güzel. O zaman bu hikaye Kral Nebukadnezar adlı bir kral hakkında konuşuyor. Çok güçlü bir kraldı. Ben Kral Nebukadnezar'ım. Egemenliği bayağı büyüktü. Ve günün birinde benden bir heykel kuracağım. Herkes ona tapınacak dedi. Öyle oldu. Ama üç tane Tanrı'dan korkanlar vardı. İsimleri Şadrak, Meşak ve Abednego'ydu. Ama bunlar benim söylemem için biraz zor. O yüzden Ali, Ahmet ve Mehmet söyleyeceğiz. Tamam mı? Tamam mı? Neyse. Ali, Ayşe ve Mehmet söyleyelim. Tamam. Ali, Ayşe ve Mehmet. Tamam. O zaman Ali, Ayşe ve Mehmet kralın önüne götürdüler. Büyük, koskocaman, alev alev yanan bir fırın bir yanda kurdular. Ve onlar tekrar bir şans verdi. Ama kralın heykeline tapınmak istemediler. Neler söylediler? Kızgın fırına atılsak bile, ey kral, kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir. Senin elinden de bizi kurtaracaktır. Ama bizi kurtarmasa bile, bil ki ey kral, ilahlarına kulluk etmeyiz. Diktiğin altın heykele tapınmayacağız. Bunu duyunca kral çok ama çok öfkelendi. Ve fırın her zamankinden 7 kat daha ısıtılmasını buyurdu. Ondan sonra Ali, Ayşe ve Mehmet bağlatıp fırına attırdı. Fırına. Fırın o kadar çok sıcaktı ki onların atan askerler bile öldü sıcaklıktan dolayı. Kral fırına baktığında onlar sapasağlam bir durumda olduğunu gördü. Hiç bir zarar göstermediler. Sırf bağlarını yanıp gitti. Tamam mı? Hiçbir zarar göstermediler. Giysiler, saçlarını bile yanmıyorlardı. Ondan sonra kral baktı. Fırında üç adam attırdığımı düşündüm. Ama o zaman neden fırının içinde dört adam görüyorum? Ve dördüncünün görünümü bir ilahi varlığa benziyor diye söyledi. İşte bunlar kraldan ziyade Allah korkuları vardı. Ve Allah onları kurtardı. Ve İsa kendisi onları gönderdi. Gerçekten Baba Tanrı kim olduğunu ve nitelikleri kavrarsak ondan korkacağız. O bir aslan gibi bizi seviyor. Ama aynı zamanda korkutucu ve saygıdeğer bir Tanrımız. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Ve çoğu zaman kutsal kitapta birisi bir melek veya Allah'ın varlığının bir parçasını görürse ölü gibi yere çöküyorlar. Musa Tanrı ile yüz yüze konuşuyordu ama o bile çok korkuyorum, titriyorum dedi. Gerçekten Allah'tan korkuyorsak başka hiçbir şey bizi korkutmayacak. Çok teşekkürler. Oturabilirsiniz. Alkışlayalım onları. O zaman bizim hikayemiz nedir? Bizim hikayemiz nedir? Bu kız kulesiyle ilgili hikaye gibi. Biz mutlu bir ailedeydik. Kralımız ile muhteşem bir ilişkimiz oldu. Ama biz günah işledik ve yasa geldi. Günahın ücreti ölüm dedi. O cadde gibi. Böyle korkutucu bir kehanet verdi bize. Nasıl bir ölüm? Sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal ölüm ve babamızdan ayrılan bir ölüm. Ondan sonra biz gidip bir kule kurmaya çalıştık. Sevaplarımızla, iyi şeylerimizle, iyi düşüncelerimizle, para vererek, para dağıtarak kendimiz için bir kule kurmaya, koruyacak bir kule kurmaya çalışıyorduk. Ama ondan sonra Allah bunu yetmeyeceğini bildi. O bizim durumumuza acıdı ve İsa Mesih bize gönderdi. Ondan önce dünyanın yaratılışında İsa hakkında yılana yani şeytana şöyle bir peygamberlik sözü verildi yaratılış kitabında. Senin başını ezecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın. Böyle bir vaat verildi şeytana. Senin başını ezecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın. Ve bir gün yılan yani yasa ta bizi ısıracakken şövalyemiz İsa kulemize gelip zehir aldı ve yılanın kafasını ezdi. Tamamen ezdi. İsa bizim yerimizde öldüğünde korktuğumuz şey tamamen yendi. Şeytan etkisiz kılındı. İncil şöyle diyor, İsa ölümün dikeni aldı. Günahlarımızı, utancımızı ve bizi korkutan her şey tamamen yok oldu çarmıhta. İsa, yani o bizim daha önce söylediğimiz ilahi gibi, İsa güçlü kulemizdir. Şimdi İsa, sadece İsa bizi koruyabilir. Ondan sonra İsa Mesih dirildi ve bizi babamızın evine götürdü. Artık kehanet gerçekleşti ve günahlarımızın bedeli ödendi ama düşündüğümüz gibi değil, İsa sayesinde. Biz hala kralın kalesinden uzaktayken, kral ta kendisi bize koşa koşa geldi. Galiplerden üstünüz İsa sayesinde. Ölüm korkusu yok artık çünkü İsa Mesih gibi Tanrı bizi dirilteceğine eminiz. İlişkimiz yeniden kurulduk. Yeni bir hayat bize verildi ve ölüm korkularımız tamamen yok oldu. Şeytanın gücü tamamen yendi. Bu kurtuluş almak için neler yapmamız lazım o zaman? Bizim kurduğumuz kale, sevaplarımız, iyi işlerimiz, paramız, güzel olmasına rağmen bizi koruyamayacağını kabul etmeliyiz. Ve güvencemiz İsa'ya koymalıyız. Sadece İsa Mesih hayatına hoş geldin demeyiz. Ondan sonra o senin yüreğine gelip sonsuza dek konaklayacak. Ondan sonra hiçbir şey seni korkutamaz. Ve az sonra böyle bir fırsat vereceğiz herkese İsa'ya kabul etmek için. Ama şimdi İncil'den son bir ayet okumak istiyorum. Romalılar 8'den. Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanıysa kim bize karşı olabilir? Öz oğlunu bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı onunla birlikte bize her şey bağışlamayacak mı? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır ve bizim için arıcılık etmektedir. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı? Yazılmış olduğu gibi senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz. Kasaplık koyun sayılıyoruz. Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. Galiplerden üstünüz arkadaşlar. Eminim ki ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir. Hamdolsun. Mesih'le, ama şunu sormak istiyorum. Mesih'le beraber yürürsek, onun gücüyle devam edersek, kim ve neler bize karşı gelebilir? Bunlara göre? Hiç kimse, hiçbir şey. Hiç korkmamız gerekmiyor. Ama biliyoruz ki çoğu zaman korkak olabiliriz. Neden? Çünkü Tanrı'nın sevgisini unutuyoruz. Demin okuduğumuz gibi, sevgi varsa hiç korku kalmayacak. Gerçekten, gerçekten hiç korku kalmayacak. Bir korkulacak bir yasa olmuş gibi zaman zaman yaşayabiliriz. O zaman korkularımız nasıl yenebiliriz? Bence şu dört yol var. Birincisi, Tanrı'nın vaatleri yazalım. Her zaman onları hatırlamaya çalışalım. Onları ezberleyelim ki şeytana karşı direnebiliriz. Tanrı'ya yalvaralım, bütün isteklerimizi ve korkularımızı ona sunalım. Çarmıhın dibine dua ile bütün kaygılarımız, endişelerimiz orada bırakalım. Üçüncüsü, birbirimizi destekleyelim. Zaten kilise onun için yaratıldı. Yaşam gruplarımızın bunun için çok iyi bir fırsat gerçekten. Ama gelemezsen hafta içi birisi ara ya da onunla buluş. Dertleşelim, destekleyelim ve danışalım birbirimize. Ve dördüncüsü, şunu hatırlamamız gerekiyor. Normalde bir korku sadece bir dua ile bitmiyor. Bu bir ruhsal savaş. Her gün korkularımıza karşı dua edelim. Dua edelim. Onlara direnelim ve gittikçe onların yenilmesini göreceğiz. Bunlar Tanrı'ya yaklaşmaya bir fırsat olarak görelim. Benim tecrübem böyle. Gerçekten İsa Mesih'le beraber yürürsek Allah'la her işte bir hayır vardır düşünüyorum. Her şeyde galiplerden üstünüz arkadaşlar.